Ayrım 6. Şeytanın Müridi. Glenn Mead. Sayfa 66. 10. Kısım. Ardında cellatların durdu, perdenin açılmasını beklerken aklıma annemin bir lafı geldi. Her günahın bir intikam meleği olur. Konstantin Gamal örneğinde ise birazdan 29 intikam meleği onun üstüne çökecekti. Ama dakikalar geçti, hiçbir şey olmadı. Tanıklar öksürmeye, bacaklarını kıpırdatmaya başladılar. Herkes tedirgindi ve bu işin bir an önce bitmesini istiyordu. Derken ansızın sağ taraftaki çelik kapı gıcırdayarak açıldı ve Gamal, uzun boylu iri yarı altı gardiyan arasında kurbağa adımlarıyla ölüm odasına girdi. Seyircilerden sesler yükseldi. Burada bulunanları birazdan izleyecekleri idam acaba tatmin mi edecekti yoksa iğrendirecek miydi? Ne kadar düşündüysem de herhangi bir sonuca varamadım. Bundan sonraki her şey çabucak olup bitti. Gamal ölüm yatağına yatırıldı. Ellerinden, kollarından ve ayaklarından sıkıca bağlandı. Ardından lacivert plastik perde birkaç dakikalığına kapatıldı ve tekrar açıldığında serum sondalarının damarlarına takılı olduğunu gördük. Her bir kola üçer adet tüp bağlanmıştı. İdam mahkumlarının ölüme sakin bir şekilde gittiklerini duymuştum ama Gamal sakin sakin gidenlerden olmayacaktı. Son bir meydan okuma çabasıyla sertçe sırtını kamburlaştırdı, deri kayışlarından kurtulmaya çalıştı, yüzü mosmordu. Odanın içini kolaçan eden siyah gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibiydi. Ölmekten korkmadığını söyleyen birine hiç yakışmayacak biçimde davrandığını düşündüm. Derken yüzündeki ifadenin korku olmadığını fark ettim. Çünkü gözlerini üzerime diktiğinde gördüğüm şey korkunç bir öfkeydi. Gamal'ın üzerime diktiği yakıcı, nefret dolu bakışlar bana onun sözlerini anımsattı. ''Sen eylem bakalım. Unutma, bunu ödeteceğim sana. İnanmıyorsun değil mi? Bekle bak, göreceksin. Ölümü yeneceğim, geri gelip seni de yanımda cehenneme götüreceğim. Kayıt, söz veriyorum bak, göreceksin.'' Aslında aklımdan o sırada kalkmak, ne demek istediğini ona sormak geçti. Ama ölümcül ilaç kokteyli ansızın etkisini göstermeye başladı. Gamal gözlerini bozulan bir ampul gibi kırpıştırdı ve kafası aniden sedyenin üzerine düştü. Sanki ani bir komaya girmiş gibiydi ve kulak tırmalayıcı bir horultu çıkarmaya başladı. O sırada sodyum tiopentalin enjekte edildiğini, ilacın etkisiyle derin bir uykuya daldığını geçirdim aklımdan. Birkaç dakika sonra bir öksürük nöbetine tutuldu. Göğsünün üstünden geçen kayışlar inip kalkmaya başladı. O sırada ikinci zehirli kimyasal olan parkuronyum bromit sıvısının damarlarında dolaşmaya başlayarak akciğerlerini felç ettiğini düşündüm. Nefes almak için mücadele ediyor, havayı içine çekmeye çalışıyordu. Eğer sedyeye kayışlarla bağlanmamış olsaydı, şiddetli sıçramalarla belini bile kırabilirdi. Ardından dudakları titredi, bedeni son bir kez daha şiddetli bir şekilde sarsıldı ve son nefesini de verip kıpırtısız bir şekilde kaldı. En son olarak verilen potasyum klorit de kalbini durdurmuştu. İzleyicilerin bulunduğu salona derin bir sessizlik çöktü. Gardiyanlardan biri perdenin arkasına girdi, sonra yeniden ortaya çıktı ve ölüm odasının öteki tarafındaki cezaevi müdürü Clay'e doğru yürüdü. Clay, Gamal odaya girer girmez elini duvardaki kırmızı telefonun üstüne koymuş öylece duruyordu. Gardiyan Clay'in kulağına bir şeyler fısıldadı. Clay, gardiyanın söylediklerini dinledi, sonra kafasını "oldu, anlaşıldı" der gibi sallayarak gardiyanı gönderdi. Kol saatine baktı ve aizeyi kaldırıp infaz departmanının direktörüyle konuştu. "Sayın direktör, mahkum Konstantin Gamal saat 21.19 itibarıyla ölmüştür." Gamal'ın ölümünü teyit eden bu kelimeleri hep anımsadım. Hep ama hep. Çünkü daha sonraları öyle şeyler oldu ki gerçekten öldü mü hep sorgulamam gerekti. Her defasında da bu kelimeler aklıma geldi. Ama o sırada kafamı kurcalayan tek şey hissettiğim bir tuhaflık oldu. Sanki salondan hava tamamen çekilip gitmiş, havayla birlikte şeytanın varlığı da yok olmuştu. Bu duyguyu anlatabilecek başka sözcükler bulamıyorum. Tanıkların ayağa kalkıp tek sıra halinde salondan dışarıya çıkarken oh çekmeye benzer bir rahatlama sesini topluca çıkardıklarını fark ettim. Melanie Jackson annesinin yanından ayrılıp yanıma geldi ve bir elini kolumun üzerine koydu. Annesinin bana el salladığını gördüm. Ben de ona doğru el salladım. ''Nasılsın Kate? Neler yapıyorsun?'' diye sordu Melanie. ''İyi olmaya çalışıyorum.'' diye yanıtladım ve bunu söylerken kızın yüzünü endişeli bir ifadenin bürüdüğünü gördüm. ''Öyle mi?'' dedi kız kısık bir sesle. Bir kere daha kızın yüzünde Megan'ı gördüm. Ela gözleri tıpkı onunkiler gibiydi. Kızın eline dostça dokundum. Dokunur dokunmaz gözlerim yaşlarla doldu ama kendimi tuttum. ''Öyle, gerçekten öyle Melanie. Birazcık sarsıldım. Sen kendini nasıl hissediyorsun?'' Kız zayıf omuzlarını silkti. ''Bir yıl boyunca bugünü bekleyip dururken acılarımın bir anda hafifleyeceğini falan zannetmiştim. Zannettiğim gibi olmadı. Ama yine de bence onun öldürülmesi çok doğruydu. Buna tüm kalbimle inanıyorum. O öldüğünde sanki bir şeytanın hayaleti de salonu terk ettiği gibi hissettim. Bilmem ne demek istediğimi anlıyor musun?'' Melanie karşımda yetişkin biri gibi duruyordu. Ayrıca ne demek istediğini de gayet iyi anlayabiliyordum. Bana bir kağıt parçası uzattı. ''Kendine dikkat et Kate. Eğer Arizona'ya yolun düşerse beni görmeye geleceğine söz ver olur mu? Seni yeniden görmeyi çok isterim.'' Çok duygulanmıştım. ''Teşekkür ederim Melanie. Ben de çok isterim.'' Birbirimize sarıldık. Melanie de annesinin yanına gitti. Diğer yakınlar da birbirlerine sarılıyorlar ve tüm bu yaşadıklarından sonra hissettikleri rahatlamayla ağlaşıyorlardı. Bütün bu rahatlama duygularıyla dolu salonda çok soğuk bir hava hissettim, çıkmayı düşündüm. Cezaevi müdürünün benimle konuşmak isteyebileceği de aklıma geldi. Ama böyle bir görüşmeyi yapacak durumda olmadığımı hissettim. Brogan Lacey'yi son bir kez görmek istemiştim. Yaralarımı sardığı için ona teşekkür etmeliydim. Böylesine gerilimli bir anda onun yanında olmalıydım. Ama etrafıma bakındığımda onun orada olmadığını gördüm. Çıkıp gitmiş olabileceğini düşündüm. Dışarıya adımımı attım. Hapishaneden çıkar çıkmaz medya mensuplarını atlatmakta kesin kararlıydım. Onlarla konuşmak istemiyordum. Çünkü Gamal'ın ölümünü eşeleyip durmanın artık hiçbir anlamı yoktu. Virginia'nın karanlık göklerinden lapa lapa kar yağıyor, kar tanecikleri hayaletimsi parmaklar gibi suratımı tırmalıyordu. Birkaç tanık benim peşim sıra geldiler, aralarında fısıldayarak konuşuyorlardı. Yüzleri bir karış asıktı. Ayrıca etrafta gergin bir hava vardı. Ama çok geçmeden bunun nedenini anladım. Tanıklık ettiğimiz şey hepimizi birer enkaza çevirmişti. Cezaevi müdürü haklıydı. Bir başka insanın ölümünü seyretmek vahşi bir deneyimdi. Hatta bu ölen Konstantin Gamal gibi cani bir şeytan olsa bile. Bir yerlerde okuduğum bir dizi aklıma geliverdi. Şeytana uzun uzun bakarsan bir süre sonra o da sana bakar. Gamal'ın en nihayet ölmesiyle birlikte çektiğimiz acıların da bitmiş olması beni rahatlatmıştı. Ama kaderin cilvesi peşimi hala bırakmamıştı. Adam kendi idamıyla bizi de kötülüklerin tarafına kendi ayağımızla götürmüştü ve işte bu yüzden de öfkeyle doluydum. Ama tüm bunların ötesinde halimden çok memnundum. Çünkü artık her şey sona ermişti. 11. Kızım. Hapishanenin dışında medya mensuplarını görmezden gelip benim Bronco'ya bindim. Interstate 95 karayoluna çıkıp Kuzey Gölü'ne saptım. Richmond ile Fredericksburg'dan geçtim, sonra da Quantico'nun hemen yakınından doğuya saparak Whitewater Beach'e devam ettim. Gece buz gibi soğuktu ama kuzeye doğru ilerledikçe yollardaki kar da azalıyordu. Whitewater alabildiğine uzanan geniş kumsallarıyla yazın güneşli günlerinde çok güzel bir yerdi. Biraz ilerideki Chesapeake körfezine aheste aheste akan Potomac Nehri ile körfezin etrafına yayılan marinaların, zenginlerin yaşadığı yalıların manzarasının seyrine doyum olmazdı. Ama bu soğuk kış gecesinde deniz kenarındaki caddede ilerlerken kendimi insana ürpertiveren kırbaç gibi rüzgarların estiği bir yerde bulmuştum. Gece yarısına doğru bir saatte önünde küçük tahta iskeleli bir rıhtım olan kara taşlı bir yazlık evin bahçe duvarı önüne geldim. Arabayı girişe çektim. İşte burası evim dediğim yerdi. Buraya 2,5 yıl önce David'le ve Megan'la taşınmıştım. David'le Washington'dan buraya arabayla ilk geldiğimiz günü anımsadım. O zamanlar onu tanıyalı henüz 4 ay olmuştu ve bu 4 ayın çoğunu Georgetown'da işlettiği sanat galerisinde geçirmiştik. Oturduğu dairede galerinin üst katındaydı. Sonra bir gün bana doğup büyüdüğü yerleri göstermek istemiş, beni buraya getirmişti. Yazlık evden 100 metre kadar ötede Brook Malikanesi vardı. Burası onlarca dönüm bir arazi üzerine kurulu, muhteşem görünümlü, neo-gotik stilde bir Victoria dönemi eviydi. David'in bir kasaba doktoru olan dedesinin babası tarafından 1800'lü yılların sonlarında çok yaygın olan Vanderbilt stiliyle inşa edilmişti. Binanın kalın granit taşları, taş çörtenleri, bir gözetleme kulesi ve ağır bir kilise kapısından girişi vardı. Malikane uzun yıllardan beri bakımsızdı ama aynı arazi üzerinde David'in kızı Megan'la oturduğu iki odalı mütevazı yazlık ev vardı. Ayrıca rıhtım gören manzarası da çok güzeldi. Buraya o ilk geldiğim gün David'le durup manzarayı, kendi aralarında oynayıp eğlenen komşu çocuklarını, sahilde balık tutanları gıpta ederek seyretmiştim. David'in Bronco'dan inmesini, deniz manzarasını incelemesini, saçlarının alnının üzerine perçem perçem düşüşünü anımsadım. Ta ilk gördüğüm andan itibaren atletik vücuduyla, zarif elleriyle, mavi gözleriyle benim için çok dikkat çekici bir adamdı. O bir ressamdı. Ayrıca aldığı büyük komisyonlarla gayet iyi bir biçimde geçinip gidiyordu. Onlarca yağlı boya tablosu ülkenin dört bir tarafındaki büyük şirketlerin ofislerinde asılı duruyordu. Yapıtları Londra'da bile sergilenmişti. Ve diğer ressamlarla kıyaslandığında gelecek vaat eden biriydi. Ama David de benim en sevdiğim şey, yani beni ona çeken üç iyi tarafından biri, nezaketiydi. Sakin, gösterişsiz, kendine güvenliydi ve yüzünde hep hazır bir gülümsemenin olmasıydı. O ayrıca benim karşıma çıkan en seksi erkeklerden biriydi. Ama o tarafı onu tanıyana kadar hep gizli kalmıştı. Sence çok güzel değil mi Kate? Üstümüzden bir kaz sürüsü geçti. Geçerken kazların çıkardığı insanın içini ürperten sesler, körfez kıyısı boyunca uzanan sazlıkların üzerinde sanki tek bir meleme sesiymiş gibi acılı bir sese dönüştü. David, kazlar Kanada'dan buraya kışı geçirmeye geliyorlar dedi. Kış aylarında onları çok görürsün ve tabii seslerini de duyarsın. Ben çocukken kazların seslerine bayılırdım. Akşamları yatak odamın penceresini açık bırakırdım ve kazların geçişini dinlerdim. Kendimi nasıl derler, hani rahat falan hissederdim. Burası harika bir yere benziyor. Neresi burası böyle? David bir çakıl taşını rıhtımdan denize atıp taşın su üzerinde sekmesine bakarken gözlerini güneşten korumak için eliyle siper yaptı. Buranın adı Angel Körfezi. Çocukken resim yapmayı öğrendiğim yer işte burası. İşte kara kalemde rıhtım resimleri yaparak başladım. Annem ile babamı kaybedene kadar malikanede oturuyorduk. Sonra ben yazlık eve taşındım. Buradayken evin arkasındaki odayı atölye olarak kullanıyorum. Malikaneyi elden geçirmek için çok hayaller kurdum, planlar yaptım. Ama işte bunları gerçekleştirmek için ne zaman bulabildim ne de para. Bu arada Brogan'la boşandık. Boşanınca yazlık ev Megan'la bana yeter de artar diye düşündüm. Hadi gel seni gezdireyim. O zamanlar ben de Falls Church'teki iki odalı bir apartman dairesini bir kadın ajan arkadaşımla paylaşıyordum. Tabii Brook Malikanesi o bakımsız haline rağmen gözüme bir saray gibi görünmüştü. David'lerin özel arazisinde dolaşmaya başladık. Bir zamanların özenle bakılan bahçelerini şimdi otlar bürümüştü. Bir de arazinin içinden çağıldayarak geçen dereler bu eski evin bir zamanlar muhteşem güzellikte olduğunu anlatmaya yetiyordu. Olağanüstü dedim, çünkü gerçekten de içimden öyle geçmişti. Birazcık ilgi ve sıkı bir çalışmayla burası yine ilginç bir ev olabilir. Tabii biliyorum burası biraz tenha bir yer ama yine de senin Washington'da oturduğun apartmandan çok daha güvenli. Burada yaşayan insanların çoğu evlerinin kapılarını kilitlemeye bile gerek duymaz. Hey, yoksa benim için endişeleniyor musun dedim. Belki de arada sırada senin güvenliğinden endişe etmiyor değilim. David'in sesindeki endişeyi fark edince duyduğum sevinci saklamaya hiç gerek görmeden gülümsemiştim. Onun benimle ilgilendiğini bilmek çok hoşuma gitmişti. Yok ya, bizim mahalle hiç de o kadar kötü bir yer değil. Yine de ben zaten kendimi koruyabilecek durumdayım. Artık polis üniforması giymesem de silah ve polis kimliği taşıyorum. David elini belime doladı ve gözleri ışıldayarak bana haklısın, sen artık ablasın. Siz FBI'cıların uçan bir sineği bile 50 metreden gözünden vurabileceğinize eminim dedi. 50 değil ama 40 metre olur. Tabii sinek de biraz irice bir şey olmalı. Gülümsemesi bütün yüzüne yayılmıştı. Aklımdan ne geçiyor biliyor musun?
Ne geçiyor?
Seni polis üniforması giydiğin zamanlar tanımak isterdim. Eminim çok ilginç olurdu. Dudaklarına kocaman bir öpücük kondurdum. Tanrım, onun dudaklarını çok severdim. Uğruna ölünesi dudaklardı onlar. Üniformalı kadınlardan hoşlandığını hiç söylememiştin bana. Öpücüğüme yumuşak bir öpücükle cevap verirken gülümsedi. Erkek adam sır saklamasını bilmelidir. Onun alt dudağını ısırdım. O zaman bana hatırlat da bir gece senin için üniforma kiralayayım. Ayakkabılar da yüksek ökçeli olur. Belki jartiyer de takarım. Hoşuna gider mi? David'in yüzü ışıldadı. Küçük bir baş belası olduğunu sana söyleyen oldu mu hiç? Aslına bakılırsa böyle bir şey söyleyecek biri hiç olmamıştı. Ama David'le flört etmek doğal bir şeydi. Geriye çekildim, ellerini tuttum.
Bilmem, belki de canım kelepçe falan takmak ister.
Beni tahrik etme sakın. Yoksa alır seni yatağa götürürüm. Haydi bu kadar flörtleşmek yeter. Bak şimdi seni gezdireyim. David beni çakıllı bir yoldan yazlık eve götürdü. Kendimi ona çok yakın hissediyordum. Sanki artık birlikte yaşayan bir çift gibiydik. Ve yanlış bir evlilikten yıllar sonra bu kez doğru adımı bulmuş olmayı umuyordum. İncir ağaçlarından küçük bir koruluk yazlık evi Potomac rüzgarlarından koruyordu. Ve bu koruluğun hemen arkasında da üstü tenteyle kapalı bir yoldan geçilen ayrı bir resim atölyesi vardı. 100 metre kadar ileride kıyı aşağıya doğru eğim yapıyor, buradan da alabildiğine uzanan ince kumlu kumsala geçiliyordu. David ön kapının kilidini açtı, kısa bir koridordan geçerek sıcacık ve rahat bir salona girdi. Duvarlarda yandan yelkenli ıskunaların, firkateynlerin kara kalem çizimleri asılıydı. Her taraf denizcilikle ilgili biblolarla, süs eşyalarıyla doluydu. 3 ayaklı bir sehpa üzerinde duran pirinçten eski kocaman bir teleskop, nefes kesici körfez manzarasına doğru çevrilmiş duruyordu. Ne diyorsun bakalım? Salonun dekorasyonuna bakmaktan kendimi alamıyordum. İçerisi tertemizdi. Ama biraz eskimişti ve bir kadın elinin değmesi artık şart olmuştu. David'in koluna neşeyle vurdum. Herhalde denizcilikle ilgili bunca ıvır zıvır da seni gemiciler sendikasına şeref üyesi olarak alırlar. Gülümseyerek beni arka tarafa, içinde bir masa ile telefonun da bulunduğu, hem ofis hem de atölye olarak kullandığı odaya götürdü. Atölyenin içi boya kutuları, tuvaller ve sürdürdüğü çalışmalarla tıka basa doluydu. ''Hey, komik olmayı bırak artık. Burası gerçekten de harika bir eski ev, Kate. Anlatsana.'' Ağabeyim Patrick'le yaz aylarını plajda yüzerek, istiridye çıkararak ya da burunda annemle dut toplayarak geçirirdik. Buruk malikanesi çok özel bir yerdi. O günleri hep anarım.
Peki ya baban, onunla aran iyi miydi diye sordum.
David'in yüzünde acı dolu bir ifade beliriverdi. Pek değildi. Zor bir adamdı diyebilirim. Sertti, disiplinliydi. Bir de kasvetli bir adamdı. 2 tane hayat dolu çocukla başa çıkamayacak ölçüde sertti. 20 yılını askeri gemilerde doktorluk yaparak geçirdi. Sonra da buraya yerleşmeye karar verdi.
Senin babanla aranda sorun oldu mu?
Birbirimize pek tahammül edemezdik diyebilirim. Annem babamın kusurlarını telafi ederdi. Annemle ben birbirimize daha yakındık. Galiba anneme acırdım da. Annem yaşlandıkça evliliğinden duyduğu mutsuzluk arttı. Hoşnutsuzluğunu vodka şişesinde boğmaya çalışıp durdu. Ama yine de güzel bir çocukluk geçirdim diyebilirim.
Bence sen neşe dolu bir çocuktun, David gülümsedi.
Belki haklısın, ben babamla ilgili her zaman konuşmam. Gördün mü benim üzerimde yaptığın etkiyi? Beni atölyede dolaştırdı, en sevdiği tablolarını gösterdi. Bunlardan biri Angel Körfezi'nin rengarenk bir yağlı boya tablosuydu. Peki ya ben Kate'in eski hatıralarını dinleyebilecek miyim acaba? O sırada elinin bana doğru uzandığını anımsadım. Parmakları benim parmaklarıma dolanıyordu. Onun geçmişiyle ilgili anlattıkları kendimi ona çok yakın hissetmemi sağlamıştı.
Herhalde ben de sorunsuz, mutlu bir ailem olsun isterdim. Ama hiç olamadı dedim.
Anlatsana.
David'e geçmişimi anlattım. Babam kumarbazın teki eski bir dedektifti. Ben 11 yaşındayken evi terk edip gitmişti. Annem az sevgi, çok disiplinli, aileyi bir arada tutmaya çalışmıştı. Ama 12 yıl önce rahim kanserinden öldükten sonra aile de parçalanmıştı. Benden küçük iki kız kardeşim liseyi bitirdikten sonra Kaliforniya'ya taşındı. Ondan sonra da ilişkimiz Noel'lerde, şükran günlerinde telefonlaşmaktan ibaret kaldı. Ağabeyim Frank'le ben birbirimize daha yakındık. Bağlantımızı hep sürdürmüştük. Ama onun başında bir sürü dert vardı. O yüzden öyle sık sık görüşemiyorduk. Mükemmel aile diye bir şey yok. Olanlar da işlevsiz. Hatta bazıları diğerlerinden çok daha işlevsiz durumdalar. Ve sonuç olarak bütün aileler birbirinden farksız. David çok samimi bir ses tonuyla ne demek istediğini biliyorum dedi. Gözlerini bana çevirdi. Aile konusunda çok haklısın. Belki bir gün bizim de kendimize ait bir ailemiz olur. Şaşkınlıkla David'e baktım. Bu kelimeleri öylesine ikna edici bir tonda söylemişti ki ne demek istediğini hemen anlamış, kıpkırmızı kesilmiştim. Dikkat et bak, yoksa kızın seni ciddiye falan alır. David gayet ciddi bir ses tonuyla belki de ciddiyim zaten dedi. Çocuk yapmak istiyor musun?
Tabii ki istiyorum.
Ben de çok istiyorum. Ama çocuğu sadece Megan kendisini bir aileye ait hissetsin diye istemiyorum. Sözüne devam etmeden önce bir an durdu, bir şeyler düşündü. Biliyorum yaklaşık 4 aydan beri birlikteyiz ama bu süre benim seni tanıyabilmeme yetecek bir süreydi. Bilmem sen ne düşünüyorsun. Ama bence biz birbirine çok uygun bir çiftiz. Seninleyken kendimi çok iyi hissediyorum Kate. Gerçekten de çok iyi hissediyorum. Benimle evlenir misin?
Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Benim de istediğim bu zaten dedim içimden.
Ayrıca onun benimle dalga geçmediğini biliyordum. Yıllar sonra ilk defa karşıma ciddi bir ilişki yaşayacağım bir erkeğin çıktığını düşünüyordum. Ama 35 yaşındayım ve biyolojik saatim dolmak üzere diye de evliliğe öyle balıklama atlamak istiyormuşum gibi bir hava yaratmak istemiyordum.
Bana şöyle 1-2 gün kadar düşünme süresi verebilir misin?
Tabii ki ama öyle çok düşünme yoksa meraktan ölürüm.
Söz veriyorum çok düşünmeyeceğim.
Ama David'in elini sıkışımdan, sözlerimi söyleyiş biçimimden kararımı vermiş olduğumu biliyordum. Bu arada onun da bunu bildiğini düşünüyordum. Bu akşam birlikte yemek yemeye ne dersin? Buradan 5 kilometre ileride sahilde güzel bir balık lokantası var. Bekler misin, yer ayırtayım? Atölyenin bir ucundan öteki ucuna yürüdü, telefonu açıp lokantayı aradı. Akşam saat 7'de oradaydı. Karides ve biftekten sonra limonlu cheesecake ile konyaklı kahve geldi. Sonra yazlık eve döndüğümüzde David şarap açtı. Sonra da beni alıp üst kata götürmesine izin verdi. Birbirimizi soyduk. Dokunuşlarımız yumuşacık ve enerji doluydu. Dili dilimi bulmuştu. Boynuma minik minik öpücükler kondurdu. Sonra da göğsüme, en sonunda da içime girdi. Ve ben büyük bir hazla inledim. Sonra da büyük pirinç yatağında uzandık. Hem Nora Jones'u dinledik hem de Potomac Nehri'nin üzerinden geçen kış kazları sürülerinin havayı döven kanat seslerini. Ama bu gece karanlık nehre bakarken kendimi yıkılmış hissediyordum. David'in cenazesinden 3 hafta sonra David'in avukatının beni Georgetown'daki bürosuna davet etmesiyle burası da benim evim olmuştu. Avukatın söyledikleri karşısında neye uğradığımı şaşırmıştım. David vasiyetnamesinde Maynor malikanesini bana bırakmıştı. Malikane hala harap bir haldeydi. İçinde oturamayacağım kadar da büyüktü. O yüzden yazlık evde oturmayı seçtim. Avukat ayrıca David'in bana en sevdiği tablolardan 10-15 tane kadarını bir de $500,000 nakit olarak bıraktığını söyledi. Bu benim için çok büyük bir paraydı ama paranın henüz tek bir kuruşuna bile dokunmamıştım. Ne yapacağıma karar verene kadar parayı bankada faizde tutacaktım. O paraya dokunamazdım. O paranın benim için hiçbir anlamı yoktu. Kafamda David'in adıyla yoksullara yardım amaçlı bir vakıf kurma fikri kabaca da olsa belirmişti. Belki sırf böyle bir şey için harcayabilirdim o parayı. Ama o da başka bir gün ele alıp halledeceğim bir işti. Bu gece kafamın içi karmakarışıktı. Kendime bir sütlü kakao yaptım. Ayakta durup soğuk körfeze bakarak fincanımı yudumlarken geçmişe gittim. David ile Megan'ın öldürüldüklerini öğrendiğim o korkunç gün canlandı gözlerimde.
6. ayrımın sonu. Sayfa 77.